Ayrım 2. 1. bölüm. Koca bir yıl boyunca paranın suyunu çekmesini beklerken Amerika'nın bir ucundan öteki ucuna gidip gelmekten başka bir şey yapmadı. Bu kadar uzun süreceğini sanmamıştı. Ama olaylar birbirini doğurmuş ve Nash başına gelenleri kavradığı anda da bunun sona ermesini isteyecek noktayı çoktan geçmişti. 13. aydan 13 gün aldığında kendine Pot adını takmış olan bir delikanlıyla tanıştı. Bu tamamen rastlantısal, hiç çoktan oluşuveren bir karşılaşmaydı. Tıpkı rüzgarda kırılan bir dalın ayağınızın dibine savrulması gibi. Bir başka zaman olsa Neş'in ağzını açıp konuşacağı bile kuşkuluydu. Ama zaten her şeyi gözden çıkarmış olduğu için, yitirecek başka bir şey olmadığı için bu yabancıyı bir kurtuluş, sonun bir ertelenişi, iş işten geçmeden kendisi adına bir şeyler yapabilmek için son fırsat gibi gördü. Ve hiç düşünmeden yaptı bunu. En ufak bir korku ürpertisi duymadan gözlerini yumdu ve kendini attı. Her şey olayların peş peşe gelişinden, olaylar dizisinden kaynaklandı. Eğer avukatın onu bulması 6 ay almış olsaydı, Nash, Jack Posey ile karşılaştığı gün yollarda olmayacak ve o karşılaşmayı izleyenlerin hiçbiri de gerçekleşmeyecekti. Nash, her ne kadar yaşamını bu terimler çerçevesinde düşünmekten hoşlanmıyorsa da, işin gerçeği babasının Teresa'nın evi terk edişinden tam bir ay önce ölmüş olduğu ve eğer kendisine kalacak paradan haberi olsa, karısını gitmemeye razı edebileceği idi. Karısı kalmamış olsa bile en azından Juliet'i Minnesota'ya kız kardeşinin yanına götürmesine gerek kalmayacak ve Juliet'in kendi yanında kalması onu yaptıklarını yapmaktan alıkoyacaktı. Ama o zaman itfaiyedeki görevini sürdürüyordu ve gecesi gündüzü belli olmayan böyle bir işte çalışırken 2 yaşında bir çocuğa nasıl bakabilirdi? Eğer biraz parası olsaydı gece evde kalıp Juliet'e bakacak bir kadın tutabilirdi. Ama zaten para olsaydı Somerville'deki 2 ailenin paylaştığı ve o evin alt katını kiralamak zorunda kalmazdı. Teresa da onu terk edip gitmezdi. Gerçi maaşı çok düşük değildi ama 4 yıl önce annesine inme inince sıfırı tüketmişti ve daha hala annesinin öldüğü Florida'daki huzur evine aylık taksit gönderiyordu. Bütün bu koşullar karşısında kız kardeşinin evi tek çözüm gibi gelmişti. Hiç olmazsa Juliet gerçek bir ailenin yanında yaşayacak, çevresinde başka çocuklar olacak, temiz hava alabilecekti. Bunlar Neş'in kızını sağlayabileceklerinden daha çok iyi olanaklardı. Sonra hiç beklenmedik bir anda avukat onu buldu ve para kucağına düşüverdi. Büyük paraydı. 200 bin dolara yakın para, Neş'in aklının köşesinden bile geçiremeyeceği bir para. Ama para geldiğinde iş işten geçmişti. Son 5 ay içinde önüne geçiremeyecek bir yılın olay patlak vermişti ve para bile bu olayların akışını durduramazdı artık. Neş babasını görmeyeli 30 yılı geçmişti. Son kez gördüğünde 2 yaşındaydı ve o zamanlardan bu yana da bağları tamamen kopmuştu. Ne bir mektup, ne bir telefon, hiçbir şey. Miras işlerini yürüten avukatın dediğine göre Neş'in babası ömrünün son 26 yılını Palm Springs yakınlarındaki bir çöl kasabasında geçirmişti. Bir nalburiye dükkanı vardı. Boş zamanlarında borsada oynuyordu ve bir daha hiç eğlenmemişti. Avukat, baba Neş'in geçmişinden hiç söz etmediğini ve ancak günün birinde bürosuna gelip vasiyetnamesini yazdırdığı zaman çocukların ortaya çıktığını söyledi. Avukat telefonda kanserden ölmek üzereydi diye anlattı ve parasını bırakacak başka kimsesi yoktu. Parayı 2 çocuğuna bölüştürmeye karar verdi, yarısı size, yarısı Donna'ya. Neş, yaptığı yanlışı düzeltmek için tuhaf bir yol dedi. Evet, babanız oldum. Olası tuhaf biriydi. Bundan kuşkunuz olmasın. Ona sizi ve kız kardeşini sorduğum zaman verdiği yanıtı hiç unutmayacağım. Herhalde benden nefret ediyorlardı dedi. Ama artık bunu üzülmek için çok geç. Tek isteğim, nalları diktikten sonra oralarda olup parayı aldıkları zamanki suratlarını görebilmek. Nerede olduğumuzu bilmesine çok şaşırdım. Avukat, bilmiyordu zaten dedi. İnanın sizi buluncaya kadar neler çektim. Size ulaşmak tam 6 ayımı aldı. Cenaze günü beni aramış olsaydınız çok daha iyi olurdu. İnsanın şansı bazen güler bazen gülmez. 6 ay önce sağ olup olmadığınızı bile bilmiyordum. Acı duymak olanaksızdı. Ama Neş başka duygulardan hüzne benzer bir şey, gecikmiş öfke ve pişmanlık gibi bir şeyler duyacağını sandı. Ne de olsa bu adam onun babasıydı. En azından bu bile bu yaşamın cilveleri hakkında iç karartıcı düşünceler için yeterliydi. Oysa sonuçta yalnızca sevinç duydu. Para onun için öylesine olağanüstü, yol açtığı sonuçlar açısından öylesine önemliydi ki geri kalan her şeyi sildi, süpürdü. Neş oturup enine boyuna düşünmeden Pleasant Acres huzur evine kalan 32 bin dolarlık borcunu kapadı, kendine yeni bir araba aldı, 2 kapılı kırmızı bir Saab 900 kilometredeki ilk arabası ve 4 yıllık birikmiş iznini aldı. Boston'dan ayrılmadan bir gece önce büyük bir parti verdi. Sabahın üçüne kadar arkadaşlarıyla vur patlasın, çal oynasın, eğlendi. Sonra yatağa girmek zahmetine katlanmadan yeni arabasını atladığı gibi Minnesota'ya yoluna koyuldu. Ve işte orada dünyası başına yıkılmaya başladı. Günlerin anılar ve kutlamalarla dolu olmasına karşın Nash durumun onarılmaz bir yere geldiğini yavaş yavaş kavradı. Juliet'ten çok uzun süre uzak kalmıştı. Ve şimdi onu almaya geldiğinde kızının kendisini neredeyse unutmuş olduğunu görüyordu. Kızını telefonla aramanın yeterli olacağını, onun haftada iki kez görüşürse kızının belleğinde canlanacağını, koruyacağını sanmıştı. Ama iki yaşındaki çocuk şehirler arası telefondan ne anlayacaktı ki? 6 ay boyunca kızı için yalnızca bir ses, uçup giden bir sesler birikimi olmuş ve giderek bir hayalete dönüşmüştü. Nash, kardeşinin evine geldikten birkaç gün sonra bile Juliet onu yadırgıyor, kızını kucağına almak istese çocuk artık onun varlığına inanmıyormuş gibi kaçıyordu. Artık yeni ailesinin bir parçası olmuştu ve Nash çocuğun gözünde bir davetsiz misafirden, sanki başka bir gezegenden düşmüş yabancıdan farklı değildi. Nash kızını oraya bıraktığı, uzun uzadıya düşünüp böylesine uygun bir çözüm bulduğu için kendine var yansın ediyordu. Juliet ev halkının göz bebeği, minik prensesi olmuştu. Oyun oynayabileceği, kendinden büyük 3 kuzeni, labrador av köpeği, kedi, arka bahçedeki salıncak, kısacası çocuğun isteyebileceği her şey vardı burada. Eniştesinin kendi yerini almış olduğunu düşünmek Nash'i çileden çıkarıyordu ve günler geçtikçe bu duygusunu gizlemekte zorluk çekiyordu. Sonradan lise matematik öğretmeni ve okul takımının koçu olan eski futbolcu Ray Schilwerker. Nash hep kalın kafalının biri olarak görünmüştü ama adamın çocuklarının gönlünü kazanmasını bildiği de bir gerçekti. Schilwerker çocukların gözünde Bay İyi, gönlü ganik Amerikalı babanın tipik örneğiydi. Donanın da sevecenliği ve becerisiyle aile taş gibi sağlam bir temele oturuyordu. Nash'in parası vardı ama işler gerçekten değişmiş miydi? Nash, Juliet'in yanına alıp Boston'a götürürse çocuğunun yaşantısının daha güzel olacağını düşünmeye çalışıyor ama kendini savunacak tek söz bulamıyordu. Bencil davranmak istiyor, haklarını korumayı düşünüyordu. Ama bunları yapmayı göze alamıyordu. Sonunda gerçeği kabullenmek zorunda kaldı. Juliet'i bütün bunlardan koparmak çocuğa yarardan çok zarar verecekti. Düşüncesini Donna'ya açtığında kardeşi buna karşı çıktı ve 12 yıl önce üniversiteyi bırakmaya karar verdiği zaman onu nasıl caydırmaya çalışmışsa bu kez de aynı gerçekleri göstererek kararından döndürmeye uğraştı. Acele etme, biraz zaman tanı, ardındaki köprüleri yakma. Donna, Nash'in çocukluğu boyunca gördüğü o kaygılı ablalık pozundaydı ve o çağdan bugüne yaşları birkaç kez katlanmış olmasına karşın Nash ömründe güvenebileceği tek kişinin o olduğunu biliyordu. Ray ve çocuklar yattıktan sonra gecenin geç saatlerine kadar mutfakta oturup konuştular. Donna'nın bütün sevecenliğine ve sağduyusuna karşılık tartışmaları tıpkı 12 yıl önceki gibi sonuçlandı. Nash onu ağlatıncaya kadar diretti ve sonunda pes ettirip kendi bildiğini okudu. Donna'nın söyledikleri içinde kabul edip yaptığı tek şey Juliet adına bir hesap açtırmak oldu. Donna, onun çılgınca bir şeyler yapmak üzere olduğunu sezdi. Konuştukları akşam da bunu söyledi. Ve mirasının üstünden girip altından çıkmadan önce bir bölümünü el sürülmeyecek biçimde bir yere yatırmasını da ısrar etti. Nash ertesi sabah Northfield Bank müdürüne gitti. 2 saat içinde gerekli bütün işlemleri yaptı. Günün geri kalan bölümünü ve ertesi sabahı da Minnesota'da geçirdikten sonra bavullarını topladı, arabanın deposunu doldurdu. Temmuz sonlarında sıcak bir öğle sonrasıydı. Onu uğurlamak için bütün aile ön bahçeye toplandı. Nash çocukları tek tek kucaklayıp öptü. Sıra Juliet'e geldiğinde gözlerini göstermemek için kızını kucağına alıp yüzünü onun boynuna gömdü. Uslu ol dedi. Babasının seni sevdiğini unutma. Babanın seni sevdiğini unutma. Onlara Mashes'te döneceğini söylemişti ama nasıl olduysa oldu, kendini tam tersi yönde gider buldu. Otoyola gireceği yeri kaçırdığı için böyle olmuştu. Bu herkesin başına gelebilecek bir hataydı. Ne var ki? Nash yeniden otoyola çıkabilmesini sağlayacak ikinci girişe kadar fazladan 20 kilometre yapmak yerine içinden gelen bir dürtüyle ve yanlış yola gireceğini bile bile bir sonraki otoyol çıkışından saptı. Bu önceden düşünülmemiş, birdenbire verilmiş bir karardı. Ama Nash iki sapak arasındaki kısacık sürede sonuçta iki sapağın da farksız olduğunu, ikisinin de aynı kapıya çıkacağını anladı. Ailesine Boston'a gideceğini söylemişti ama onlara bir şey söylemek zorundaydı ve aklına gelen ilk ad Boston olmuştu. Onu Boston'dan daha en az 2 hafta kimse beklemediğine ve bunca zaman ne yapacağını bilmediğine göre geri dönüp de ne yapacaktı? Baş döndürücü bir tasaydı bu. Öylesine bir özgürlüğü düşlemek, nereye gittiğinin hiç de önemli olmadığını kavramak gerçekten baş döndürücüydü. Canının istediği her yere gidebilirdi. Canının çektiği her şeyi yapabilirdi. Ve buna aldırış edecek bir Allah'ın kulu olmazdı. Ha hiç geri dönmemiş, ha görünmez oluvermiş, hiç fark etmezdi. Neş aralıksız 7 saat yol aldı. Benzin almak için durakladıktan sonra bir 6 saat daha direksiyon salladı ve sonunda bitkin düştü. O sırada Orta Wyoming'in kuzeyinde bir noktadaydı ve ufuktan yeni yeni şafak sökmeye başlamıştı. Neş bir motele girdi, 8-9 saat küp gibi uyudu. Sonra motel bitişindeki 24 saat kahvaltı servisi yapan kafeteryaya gidip yumurta ve biftek yedi. Akşam üstüne doğru arabasını atladı. New Mexico'nun ortalarına kadar hiç durmaksızın yine gece boyu yol aldı. Neş o ikinci geceden sonra artık kendi kendini kontrol edemediğini, şaşırtıcı, ezici bir gücün kıskacına girdiğini fark etti. Nereye gittiğini bilmeden deli danalar gibi oradan oraya dolaşıyor ve bu gidişe son vermek için kaç kez karar verirse versin bunu bir türlü gerçekleştiremiyordu. Her sabah artık yetti, artık bir yere gitmeyeceğim diyerek yatağa giriyor ve akşamüstü ya aynı iskeletle, istekle yeniden arabaya binmek için karşı konulmaz istekle uyanıyordu. Yeniden o yalnızlığı, gece boyunca o boşluk içinde yol almayı, yolun uğultusunu teninde duymayı özlüyordu. Böylece tam 2 hafta yol aldı ve her gün kendisini biraz daha zorlayıp bir gün öncekinden daha uzun mesafe aşmaya çalıştı. Oregon'dan Texas'a zigzaklar çizerek Arizona, Montana ve Utah'ı boylu boyunca kesen o upuzun boş yollardan geçerek ülkenin bütün batı kesimine karış karış dolaştı. Ama ne bir şey görüyordu ne de nerede olduğunu umursuyordu. Ve benzin ya da yemek isterken söylemek zorunda kaldığı birkaç sözcüğün dışında ağzından tek söz çıkmıyordu. Sonunda Boston'a döndüğünde bir ruhsal bunalıma girmek üzere olduğunu düşündü. Çünkü yaptıkları için başka hiçbir gerekçe aklına gelmiyordu. Oysa daha sonra anlayacağı gibi işin gerçeği sandığı kadar dramatik değildi. Öyle delicesine gezmekten keyif duyduğu için kendinden utanıyordu. Hepsi bu kadar. Neş için bu kadarla kalacağını, kanına girip kendisine durdurak tanımayan illetten kurtulacağını ve eski yaşantısına döneceğini sanıyordu. Başlangıçta her şey yolunda gidiyor gibiydi. İşe başladığı gün itfaiyedeki arkadaşları yanık tenli olmadığı için dalga geçtiler. Ne yaptın Neş? Tatilini mağarada falan mı geçirdin yoksa? Daha öyle olmadan yine o her zamanki esprilere, belden aşağı fıkralara gülmeye başladı. O gece Roxbury'de büyük bir yangın oldu ve takviye ekibi istendiği zaman Neş döndüğüne sevindiğini, bir hayhuyu özlediğini söylemeye kadar vardırdı işi. Ama bu duygular ilk günkü gibi sürmedi. Haftanın sonuna doğru Neş yerinde duramaz olduğunu, geceleri arabayı düşünmeden edemediğini fark etti. İsin gününde arabayla Maine'e gidip geldi ama bu durumu daha da beter etti. Çünkü araba kullanmaya doyamamıştı. Direksiyonun başında daha uzun süre oturmak için içini yiyordu. Eski yaşantısını sürdürmeye çabaladı ama aklı hep yollara, o 2 hafta boyunca duyduğu esrikliğe gidiyordu ve yavaş yavaş kendini dağıtmaya karar veriyordu. Aslında işten ayrılmaya niyeti yoktu ama kendisine ayıracak daha fazla zaman olamayacağına göre işten ayrılmayıp da ne yapacaktı? 7 yıldır itfaiyedeydi ve sırf bir dürtü yüzünden, adını koyamadığı bir dürtü yüzünden işten ayrılma olasılığını düşünmek bile ters geliyordu. İtfaiyecilik kendisi için anlam taşıyan tek işti ve bu işe girdiği için hep mutluluk duydu. Üniversiteyi bıraktıktan sonra birkaç yıl kitap satıcılığı, eşya taşımacılığı, barmenlik, taksi şoförlüğü gibi çeşitli işlerde çalıştı. İtfaiye sınavına girişi de tamamen rastlantıyla oldu. Bir gece taksisine binen müşteri bu sınava gireceğinden söz edince Neş de bir kez denemeye karar verdi. Müşteri sınavı kazanamadı. Neş ise o yıl sınava girenler içinde en yüksek puanı kazandı ve iş önerisi aldı. Oysa itfaiyeci olmayı 4 yaşından bu yana hiç aklından geçirmemişti. Telefon edip olanları anlatınca Donna güldü. Geçti. Ama Neş kararından caymadı. Kursa da devam etti. Bunun tuhaf bir seçim olduğu kuşkusuzdu. Ama itfaiyecilik Neş'i iyiden iyiye sardı ve mutlu etti. İtfaiyeci olduğu için hiç pişmanlık duymadı. Birkaç ay önce olsa itfaiyeden ayrılmak aklının köşesinden geçmezdi. Ama o zaman yaşamı ucuz bir güldürüye dönüşmemiş, yer yaralıp onu yutmamıştı daha. Belki de bir değişiklik yapmanın sırası gelmişti. Bankada hala 60 bin dolardan fazla parası vardı. Belki de fırsat varken işten ayrılmak için bu parayı kullanabilirdi. İtfaiye şefine Minnesota'ya taşıracağını söyledi. Söylediği akla yakındı. Üstelik daha da inandırıcı olması için eniştesinin bir arkadaşından Nalburiye dükkanında ortaklık önerisi aldığını, kızının o çevrede yetişmesinin uygun olacağını uzun uzadıya anlattı. Şef bu masalı yuttu. Yine de Neşe budala demekten geri durmadı. Bunlar hep o şırfıntı karının yüzünden dedi. Karı siktirip gidince sen de kafayı yedin Neş. Aslan gibi bir adamın bir karının apış arası yüzünden yıkıldığını görmek kadar içler acısı bir şey olamaz. Topla kendini oğlum. O Allah'ın belası da sıraları unut ve işine bak. Neş kusura bakma şef dedi. Bunu yapmayı iyice aklıma koydum. Aklına mı koydun? Hangi aklına? Gördüğüm kadarıyla sende akıl makıl kalmamış. Beni çekemiyorsun da ondan böyle diyorsun. Benim yerimde olmak için sağ kolunu verirdin. Ve Minnesota'ya taşınırdım öyle mi? Geç onu arkadaş. Yılın 9 ayı Bora tipi altında yaşamayı düşününceye kadar 11 şey gelir aklıma. Pekala, günün birinde yolun düşerse bir uğrayıp merhaba demeyi unutma. Belki sana tornavida gibilerden bir şey satarım. Çekiş saç daha iyi Neş. Belki kafana indiririm de aklın başına gelir. Neş artık ilk adımı attığına göre işi sonuna kadar götürmesi zor olmadı. 5 gün içinde işlerini yoluna koydu, ev sahibini aradı, kendine yeni bir kiracı bulmasını söyledi. Evin eşyasını Selvington Army'ye bağışladı, gazı, elektriği, telefonu kestirdi. Bu yaptıklarına Neş'e müthiş doyum veren bir aldırmazlık ve ataklık vardı. Ama her şeyi kaldırıp atıvermenin verdiği tat bir şeyle karşılaştırılamazdı. İlk gece saatlerce Teresa'nın eşyalarını toplayıp çöp torbalarına sıktı. Sonunda sistematik bir temizlikle karısından kurtuluyor, onun varlığını anımsatan her bir şeyi topluca gömüyordu. Karısının dolabını açtı, mantolarını, süveterlerini, elbiselerini attı, çamaşırların çoraplarının takılarının durduğu çekmeceleri boşalttı, albümdeki resimleri çıkardı, makyaj takımını, moda dergilerini attı, kitaplarını, plaklarını, çalar saatini, mayolarını, mektuplarını yok etti. Sonrası çorap söküğü gibi gitti. Ertesi gün sıra kendi eşyalarına gelince Neş aynı hoyratlıkta geçmişte ortadan kaldırılması gereken çöp gibi davranarak eline ne gelirse attı. Mutfak eşyasının tamamı Güney Boston'dan bir yoksul evine gitti. Kitapları üst taraftaki liseli kızlara, beyzbol eldiveni karşı evdeki küçük oğlana verildi. Plak koleksiyonu Cambridge'de kullanılmış müzik araçları satan bir dükkana satıldı. Bunları elden çıkarırken bir burukluk duyuyor ama kendisini geçmişinden ne kadar koparırsa geleceği ne kadar o kadar iyi olacakmış gibi bu burukluğu hoş karşılıyor. Bu acı ona soyluluk katıyordu. Sonunda kafasına kurşun sıkma yürekliliğini bulmuş biri gibi hissediyordu kendini. Ama bu kez sıkılan kurşun ölüm değil yaşam getiriyordu. Yeni dünyaların doğumuna yol açan bir patlamaydı bu. Neş piyanonun gitmesi gerektiğini biliyordu. Yine de en son ana kadar onu elden çıkarmaya gönlü razı gelmediğinden sona bıraktı. Annesi Baldwin marka piyanoyu ona 13. doğum gününde armağan etmişti ve kadıncağızın o parayı biriktirmek için neler çektiğini bildiğinden Neş annesine hep şükran duyardı. Usta bir piyanist olduğunu iddia edecek değildi ama haftada birkaç saat ayırır çocukluğunda öğrendiği eski parçaları çalardı. Sanki müzik dünyayı daha iyi görmesine, eşyanın görünmez düzeni içindeki yerini almasına yardım ediyormuşçasına piyano çalmaktan huzur duyardı. Ev boşalıp kendisi de gitmeye hazır duruma gelince boş duvarlara bir veda resitali vermek için fazladan bir gün ayırdı. Cooper'ın The Mysterious Barricades'i ile başlayıp Foss Wallers'ın Jitterbug Waltz'i ile bitirerek parmakları uyuşup artık çalamaz durumu gelinceye kadar en sevdiği parçalardan düzinelercesine peş peşe sıraladı. Sonra son 6 aydır piyanosunu akort ettiği akortçuyu Antonelli adında kör bir adam çağırdı ve Baldwin'i $450 ona sattı. Ertesi sabah taşımacılar geldiğinde Neş parayı arabasındaki kaset için aldığı teypleri çoktan harcamıştı bile. Bir müzik biçimini bir başka müzik biçimine dönüştürmek pek yerinde görünüyor. Üstelik bu alışverişten karlı çıktığına da seviniyordu. Ondan sonra artık onu tutacak hiçbir şey kalmamıştı. Anatelli'nin adamları piyanoyla boğuşup dışarı çıkarıncaya kadar bekledi. Sonra kimseyle vedalaşma zahmetine girmeden gitti. Evden çıktı, arabasına bindi ve gitti. Neş'in belirli bir planı yoktu. Aklındaki tek şey bir süre dolaşmak, oradan oraya gitmek ve ne olacağını görmekti. Birkaç ay sonra bundan bıkacağını hesaplıyor, o zaman da oturup ne yapacağına karar vereceğini düşünüyordu. Ama 2 ay geçti, Neş hala dolaşmaktan vazgeçmeye hazır değildi. Bu yeni özgür ve sorumsuz yaşantısına yavaş yavaş aşık olmuştu ve öyle olduktan sonra da bunu durdurmanın hiç nedeni yoktu. Hız, arabada oturup kendini ileri fırlatmanın keyfi işin özüydü. Bunun yeri her şeyden ayrıldı, ne pahasına olursa olsun giderilmesi gereken bir açlıktı. Çevresindeki hiçbir şey bir yandan uzun sürmüyor ve bu an peş peşe geçerken sanki varlığını sürdüren yalnızca kendisi oluyordu. Bir değişiklikler girdabındaki tek sabit nokta oydu. Dünya kendi içinden hızla geçip kaybolurken kıpırtısız duran tek cisim oydu. Araba onu her türlü incinmeden sakınan bir yer, kendisine hiçbir şeyin zarar veremeyeceği bir sığınak oldu. Yol aldığı sürece sırtında hiçbir yük duymuyor, eski yaşantısının en ufak zerresi bile onu rahatsız etmiyordu. Aklına anılar gelmiyordu, demek değil bu. Ama bu anılar artık o eski acıyı vermiyordu. Belki müziğin de rolü vardı bunda. Direksiyon başındayken aralıksız dinlediği Beck, Mozart ve Verdi teplerinden gelen sesler sanki onun varlığından çevreye yayılıp her yanı yakıyor, görünür dünyayı kendi düşüncelerinin yansımasına dönüştürüyordu. 3-4 ay geçtikten sonra arabaya bindiği anda bedeninden sıyrıldığını, gaza basıp yola koyulur koyulmaz müziğin ona bedeninin ağırlık taşımadığı bir dünyaya taşıyacağını hissediyordu. Boş yolları kalabalık yollara yayılıyordu hep. Boş yollarda hız kesmek, yavaşlamak pek gerekmiyordu. Ve Nash dikkatini başka arabalara yöneltmek zorunda kalmadığı için düşünceleri kesintiye uğramadan yola devam edebiliyordu. Bu yüzden kalabalık merkezlerden kaçınıp boş, tenha yerleri seçiyordu. Kuzey New York, New England, ülkenin göbeğinde göz alabildiğine uzanan tarım bölgeleri, batı çölleri. Kötü havadan da kaçınmak gerekliydi. Çünkü o da dikkati trafik kadar bölüyordu. Fırtınaları ve boralarıyla kış gelince Nash de güneye yollandı ve birkaç seferin dışında bahara kadar oralarda oyalandı. Ama Nash en iyi koşullarda bile hiçbir yolun tehlikelerden tamamen arınmış olamayacağını biliyordu. Her an tetikte olmak gerekirdi, her an bir şeyler olabilirdi. Çukurlar, sapaklar, lastik patlaması, sarhoş sürücüler, bir an dikkatin dağılıvermesi, bunlardan herhangi biri sizi oracıkta öldürmeye yeterdi. Nash yolda geçirdiği aylar boyunca ölümle biten birkaç kaza gördü. Kendisi de bir iki kez kazadan kıl payıyla kurtuldu. Ama ölümle böylesine burun buruna gelmek hoşuna gidiyordu. Bunlar yaptığı işe risk atıyordu ve bu da onun en çok aradığı şeydi. Yaşamını kendi avuçlarında tuttuğunu duymak istiyordu. Bir motele gidiyor, yemeğini yiyor, sonra odasına dönüp 2-3 saat okuyordu. Yatmadan önce yol haritasını açıyor, nereye gideceğine karar verip izleyeceği yolu özenle belirleyerek ertesi günün planını yapıyordu. Bunu adet yerini bulsun diye yaptığını, gideceği yerlerin hiçbir anlam taşımadığını biliyordu. Ama salt hareketini noktalamak, yeniden yola koyulmadan durmak için bir neden yaratmak adına da olsa bu sistemi sona kadar sürdürdü. Eylül'de babasının Kaliforniya'daki mezarını ziyaret etti. Mezarı gözüyle görmek için kavurucu bir öğle sonrasında Rix kasabasına gitti. Mezar taşına kazınmış birkaç sözcük ve rakamdan başka bir şey olmasa da bir imge edinmek ve duygularını bu imgeyle somutlaştırmak istiyordu. Mirası haber vermek için arayan avukat Neş'in öğle yemeği çağrısını kabul etti. Yemekten sonra da Neş'e babasının oturduğu evi ve 26 yıldır işlettiği nalbiriye dükkanını gösterdi. Neş dükkandan arabası için araç gereç, somun anahtarı, el feneri, lastik havası ölçeri satın aldı. Ama bunları kullanmaya bir türlü eli varmadı ve yılın geri kalan bölümünde paket hiç açılmadan bagajın bir köşesinde yattı. Bir arada araba kullanmaktan yorulduğunu fark etti ve hiç amaçsız yola devam etmek yerine Miami Beck'teki ufak bir otelde oda tutup tam 9 gününü havuzun kenarında kitap okuyarak geçirdi. Kasım'da Las Vegas'ta kumara kaptırdı kendini ve 4 gün aralıksız 21 ve rulet oynadıktan sonra mucizevi bir şekilde yakasını kurtardı. Çok geçmeden de güneyi arşınlamaya başladı. Louisiana Delta kasabalarında mola vererek Atlanta'ya nakletmiş bir arkadaşını ziyaret ederek Everglades'te tekne gezisi yaparak ayın yarısından fazlasını geçirdi. Bu molalardan bir kısmı kaçınılmazdı ama Nash herhangi bir yere vardığında bu fırsattan yararlanarak çevreyi gezip görmeye çalışıyordu. Üstelik sahibin bakıma girmesi gerekiyordu. Günde birkaç yüz mil yol yapınca elden geçirilmesi gereken çok şey çıkıyordu. Yağın değiştirilmesi, motorun yağlanması, rot balans ayarı, yola devam edilmesi için kaçınılmaz olan bir yığın ufak tefek onarım ve bakım. Nash kimi zaman bu zorunlu molalardan sıkılıyordu ama arabayı 24 ya da 48 saatliğine bir teknisyene teslim edince araba hazır oluncaya kadar oturup beklemekten başka çare yoktu. Nash yola çıkmadan önce Northfield postanesinde bir posta kutusu kiralamıştı ve her ayın başında kredi kartı faturalarını almak ve kızıyla birkaç gün geçirmek için kasaya uğruyordu. Yaşamın değişmeyen tek yanı, sürdürdüğü tek bağlantısı buydu. Ekim ortalarında Juliet'in doğum günü için kolları armağan paketleriyle dolu dolu özel olarak gitti. Noel ise Nash'in Noel Baba kılığına girdiği, piyano çalıp şarkı söyleyerek herkesi eğlendirdiği 3 günlük bir şamat oldu. Noel'in üzerinden daha bir ay geçmeden hiç beklenmedik bir şekilde ikinci bir kapı açıldı Nash'e. Bu kapı Kaliforniya Berkeley'deydi. O yıl başına gelenlerin çoğu bu da tamamen rastlantısal oldu. Nash bir gün gezinin bir sonraki ayağı süresince okumak için kitap almak üzere bir kitapçıya gitti. Ve orada bir zamanlar Boston'da tanıştığı bir kadına rastladı. Adı Fiona Wurst'tı. Kadın onu Shakespeare rafının önünde hangi tek ciltlik basımı alacağına karar verme bocalamasında buldu. Birbirlerini görmeyeli birkaç yıl olmuştu. Ama kadın alışılagelmiş bir selamlama yerine Nash'in yanına sokuldu. Parmağını Shakespeare'lerden birine uzatarak "Bunu al Jim," dedi. "En iyi dipnotları ve en iyi baskı bundadır." Fiona gazeteciydi ve eskiden Jim hakkında Globe gazetesinde bir röportaj yazmıştı. Bostonlu bir itfaiyecinin yaşamından bir hafta, yazı, fotoğraflar ve arkadaşlarının kendisi hakkında anlattıklarıyla hep o bilinen pazar eki çiziktirmelerinden biriydi. Ama kadın Nash'e sevimli gelmiş, gerçekten hoşuna gitmişti ve 2-3 gün beraber olduktan sonra Nash kadının da kendisine hoşlanmaya başladığını sezmişti. Anlamlı bakışlar artıyor, parmakların kazara birbirine değmesi giderek sıklaşıyordu. Ama Nash o zamanlar evli barklı biriydi ve aralarında olabileceklerin hiçbiri olmamıştı. Röportajın yayınlanmasından birkaç ay sonra Fiona, AP'nin San Francisco bürosunda işi bulmuş ve o zamandan beri de Nash onun izini kaybetmişti. Fiona kitapçıya yakın ufak bir evde oturuyordu ve Boston'da eski günleri anmak için evine çağırınca Nash onun hala bekar olduğunu anladı. Eve vardıklarında saat 4 bile olmamıştı ama oturma odasındaki sohbetlerin eşlik etsin diye hemen bir şişe Jack Daniels açıp içkiye başladılar. Bir saat sonra Nash kanepeye Fiona'nın yanına oturmuş elini eteğinden içeri sokmaya başlamıştı. Beklenmedik bir anda karşılaşmaları bir aşırılığı, bir anarşi ve coşkulu kutlamayı gerektiriyormuşçasına bu davranışının karşı konulmaz olduğunu hissediyordu. Yeni bir olay yaratmaktan çok gecikmiş bir olaya yetişmeye çalışıyordu ve Nash kollarını Fiona'nın çıplak gövdesine doladığı anda duyduğu istek öylesine güçlüydü ki daha o anda bir yitirme duygusunu da içinde taşıyordu. Çünkü Nash sonunda kadının düş kırıklığına uğratacağını, yeniden arabaya dönme isteğinin önünde sonunda geleceğini biliyordu. Nash onunla 4 gece geçirdi ve giderek Fiona'nın sandığından çok daha yürekli ve zeki olduğunu anladı. Son gece Fiona, "Bunun olmasını istemediğimi sanma," dedi. "Beni sevmediğini biliyorum ama bu senin dengin olmadığımın anlamına gelmez. Sen kafayı yemişsin Nash. Eğer gitmen gerekiyorsa pekala git. Ama benim burada olduğumu unutma. İçin birinin donunu sıyırmak isterse aklına önce benim donum gelsin." Nash Fiona'ya acıyordu ama bu duygu biraz da hayranlıkla karışıktı. Belki hayranlıktan da öte bir şey. Fiona'nın sevebileceği biri olması olasılığı. Nash Fiona ile sevecen bir cinsellik ve esprilerle dolu bir yaşamı Juliet'in kız ve erkek kardeşleriyle büyüyebileceğini düşünerek neredeyse evlenme teklif edecekti. Ama buna bir türlü dili varmadı. Sonunda yalnızca kısa bir süre için gideceğim dedi. Northfield'a gitme zamanı geldi. İstersen sen de gel Fiona. Sağ ol ama işimi ne yaparım? 3 gün hastalık bahanesi biraz fazla olur öyle değil mi? Biliyorsun Juliet için gitmem gerek. Bu çok önemli. Önemli olan çok şey vardır. Hepten kaybolma yeter. Merak etme döneceğim. Artık özgürüm. Keyfim ne isterse yapabilirim. Burası Amerika Nash. Özgür insanlar ülkesi. Unuttun mu? Hepimiz keyfimizin istediğini yapabiliriz. Bu kadar yurtsever olduğunu bilmiyordum. Bunun için son kuruşuna kadar bahse girerim arkadaş. Doğru ya da yanlış. Ama benim yurdum. İşte bu yüzden senin dönmeni bekleyeceğim. Çünkü kendimi aptal yerine koyma özgürlüğüm de var. Dedim ya döneceğim. Söz verdim. Biliyorum. Ama bu sözünü tutacağının anlamına gelmez. Daha önce başka kadınlar kısa süreli ilişkiler ya da bir gecelik beraberlikler olmuştu. Ama hiç kimseye söz vermemişti. Örneğin Florida'daki kocasından boşanmış kadın, Northfield'de yerleşmesi için çabalayan öğretmen, Donna, Reno'daki genç garson kız hepsi bitmişti. Nash için anlamı olan tek kadın Fiona'ydı. Ve Ocak ayındaki karşılaşmalarından Temmuz'a kadar Nash en çok 3 haftada bir ona gidetti. Kimi zaman yoldan telefon eder, kadını evde bulamazsa onu düşündüğünü belirtmek için telesekreterine gülünç mesajlar bırakırdı. Aylar geçtikçe Fiona'nın dolgun, oldukça biçimsiz vücudu Nash'in gözünde giderek değer kazandı. İri, neredeyse hantal memeleri, hafifçe çarpık ön dişleri, bukle bukle kabaran sapsarı saçları, Fiona bir seferinde saçları için Raphael öncesi tanımını kullanmıştı da Nash bunun ne anlama geldiğini tam çıkaramamıştı bile. Bu sözler kadının bir özelliğini, çirkinliği, güzelliğe dönüştüren bir iç yapıyı sezdirmişti ona. Fiona, Teresa'dan çok farklıydı. Teresa'nın o esmer, dingin özelliği, dümdüz karnı, upuzun bacaklarıyla gencecik Teresa ama Fiona'nın kusurlu yanları Nash'i coşturmaya devam ediyordu. Çünkü bunlar sevişmelerini yalnızca cinsellik olmaktan çıkarıyor, iki gövdenin sıradan birleşmesi olmaktan öteye taşıyordu. Zamanla Fiona'ya yaptığı ziyareti sona erdirmek giderek zor gelmeye başladı. Yola çıktıktan sonra birkaç saati hep sorularla doluyordu. Nereye gidiyordu, neyi kanıtlamaya çalışıyordu? Ondan uzağa gitmek anlamsız görünüyordu. Hem de bilinmedik bir yerde berbat bir motel odasında gecelemek için gitmek çok saçmaydı. Ama yine de Neş yola devam ediyor, zaman geçtikçe sakinleşerek kıtayı arşınlıyordu. Tek sakınca bunun bir gün sonra erme zorunluluğuydu. Bu yaşamı sonsuza dek sürdüremezdi. Başlangıçta para hiç bitmeyecek gibi görünmüştü ama 5-6 ay dolaştıktan sonra paranın yarıdan fazlası harcandı. Bu serüven ağır ağır ama durdurulmaz biçimde paradoksa dönüşüyordu. Para özgürlüğü için gerekliydi. Ama o özgürlükten bir parça daha satın alabilmek için adına her para harcayışında özgürlüğün bir başka parçasından da yoksun kalmış oluyordu. Para onun gezisini sürdürmesine yarıyordu ama aynı zamanda da bir zarar makinesiydi. Paranın bitmesi onu kaçınılmaz olarak başladığı yere döndürüyordu. İlkbaharın ortalarında Neş bu sorunu daha fazla görmezden gelemeyeceğini anladı. Geleceği tehlikedeydi ve ne zaman duracağına karar veremezse geleceği hiç olmayacaktı. Başlangıçta tam mirasiydi gibi para harcamış, birinci sınıf otellere ve lokantalara gitmiş, kaliteli şaraplar içmiş, Juliet'e ve yeğenlerine pahalı oyuncaklar almıştı. Oysa aslında Neş lüks düşkünü değildi. Lüksü düşünemeyecek kadar sıkıntı içinde yaşamıştı ve miras yediliğinin ilk çarpıcılığı geçtikten sonra da yeniden eski alçak gönüllü alışkanlıklarına döndü. Sıradan yemekler, hesaplı oteller, giyime neredeyse hiçbir şey harcamamak. Arada bir müzik kasetlerine veya kitaplara para döktüğü oluyordu ama o kadarla kalıyordu. Paranın asıl yararı ona bir şeyleri satın alma olanağı vermesi değil, parayı düşünmek zorunda bırakmasıydı. Ama yeniden para düşünmeye başlamak zorunda kalınca kendi kendisiyle bir pazarlık yapmaya karar verdi. Elinde 20 bin dolar kalıncaya kadar yola devam edecek, sonra Berkeley'ye gidip Fiona'ya evlenme teklif edecekti. Hiç duraksamayacak, bu kez bu işi gerçekten yapacaktı. Durumu Temmuz'a kadar idare etmeyi becerdi. Ama tam her şeyi yerli yerine oturacakken talihe ona sırt çevirmeye başladı. Neş'in yaşamına girmesinden birkaç ay önce çekip giden Fiona'nın eski sevgilisi fikrini değiştirip geri gelmişti. Ve Fiona Neş'in evlenme teklifini canla başla kabulleneceği yerde bir saatten sonra uzun uzun süre ağlayıp dil dökerek artık neden görüşmemeleri gerektiğini anlatmaya çalıştı. Sana güvenemem Jim diyordu. Sana hiç mi güvenemem? Neş kadının haklı olduğunu biliyordu. Ama bunu bilmesi yediği darbeyi içine sindirmesine yardım etmedi. Berkeley'den ayrıldıktan sonra duyduğu acı ve öfkeden beyni uyuştu. Bu duyguların ateşi günlerce yandı. Ateşin ilk harı sönmeye yüz tuttuktan sonra da Neş kendini toplayamadı. Tam tersine ikinci veya daha uzun bir acı çekme dönemine girdi. Öfkenin yerini melankoli aldı. Gördüğü her şey yavaş yavaş renklerini yitiriyormuş gibi belirsiz, sinsi bir hüzne gömüldü. Bir ara Minnesota'ya yerleşip orada iş aramayı düşündü. Hatta Boston'a dönüp eski işine girmek için başvuruda bulunmak bile geçti aklından. Ama bunu yapmayı canı istemiyordu ve çok geçmeden bu düşüncelerden vazgeçti. Temmuz'un geri kalan günlerini dolaşarak, eskisi gibi günün büyük bölümünü arabada geçirerek, hatta kimi günler bitkin düşene dek araba kullanarak geçirdi. Dayanma sınırlarını zorlayarak kendini cezalandırmak istercesine 16-17 saat direksiyon sallıyordu. Kendini iyice kaptırdığını, eğer bir şeyler olmazsa para bitinceye kadar yola devam edeceğini yavaş yavaş kavradı. Ağustos başında North File'da gittiğinde bankaya uğrayıp mirasın geri kalanını çekti. Parayı hemen nakde çevirdi, arabanın torpido gözüne koyduğu bir tomar 100 dolarlık banknot aldı. Giderek azalan para tomarı, kendi moralinin bir yansımasıymış gibi parayı elinin altında tutarsa krizi de dizginleyeceği duygusunu yaşıyordu. 2 hafta boyunca arabada yattı, olabildiğince az para harcadı ama elindeki para yok denecek kadar azalmıştı. Neş kendini bitkin ve moralsiz hissediyordu. Böyle kapıp koy vermenin yararı olmadığını, yanlış bir tutum olduğunu düşündü. Moralini yükseltmek için Saratoga'ya gidip Adelphi Oteli'ne yerleşti. At yarışı mevsimiydi. Neş tam bir hafta her gününü hipodromda geçirdi. Parasını çoğaltma umuduyla atlara oynadı. Şansının yeniden güleceğine inanıyordu. Oysa birkaç ufak kazançtan sonra kazandığından fazlasını kaybetti ve kendini oradan kurtardığında parasının büyük bir bölümünü de geride bıraktı. Bir iki gündür yollardaydı ve cebinde kala kala 14 bin dolardan biraz fazlası kalmıştı. Neş umutsuzluğa düşmemişti ama düşmek üzere olduğunu hissediyor, bir iki ay daha böyle giderse tam bir paniğe kapılacağını seziyordu. New York'a gitmeye karar verdi ama otoyoldan gitmek yerine köy yollarından giderek zaman geçirmeyi seçti. Sinirlerinin bozuk olduğunu ve yavaş yavaş giderse belki gevşeyebileceğini düşünüyordu. Spa City lokantasında kahvaltı ettikten sonra yola koyuldu. Saat 10 sularında Dash bölgesindeydi. O zamana kadar yolunu şaşırdığı çok olmuştu ama nerede olduğu önem taşımadığı için haritaya bakmak zahmetine girmemişti. Millbrook köyünün yakınlarında hızını 28-30 mile düşürdü. Haralar ve otlakların sıralandığı iki şeritli dar bir yoldaydı. Ona dakikadan uzun bir süredir de hiç araba görmemişti. Hafif bir yokuşun başında önünde birkaç yüz metreyi rahatça görebilecek noktaya geldiğinde yolun kenarında hareket eden birini gördü. Bu, o kırsal ortam içinde sarsıcı bir görüntüydü. Zayıf, kirpas içinde bir adam titreyerek ilerlemeye çabalıyor, her an yüzü koyun kapaklanacakmış gibi sarsılıyordu. Neş önce onu sarhoş sandı. Sonra sabahın bu saatinde kimsenin bu kadar sarhoş olamayacağını düşündü. Otostopçuları arabasını almaya hiç yanaşmadığı halde adamı daha iyi görebilmek için arabayı yavaşlattı. Arabanın sesi yabancının dikkatini çekti ve adam başını çevirip baktığı zaman Neş onun başının dertte olduğunu hemen anladı. Arkadan göründüğünden çok daha gençti. Olsa olsa 22-23 yaşlarındaydı ve fena halde pataklanmış olduğu kesindi. Üstü başı yırtılmıştı. Yüzü yara bere içindeydi ve araba yaklaşırken duruşuna bakılırsa nerede olduğunu farkında değildi. Neş'in içgüdüleri onu yola devam etmeye zorluyordu. Ama delikanlının haline aldırış etmemek de elde değildi. Neş ne yaptığını fark bile etmeden arabayı durdurdu. Sağ pencereyi açtı ve yabancıya yardım isteyip istemediğini sordu. Jack Posey Neş'in yaşamına işte böyle girdi. İşte her şey yaz sonunda güzel bir sabah böyle başladı.